Ayrım 9. Türkiye'de gerici akımlar ve Nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 120. Devrim ve kişi hürriyeti. Laikliğin kabulü iledir ki, akla, hakikate, tecrübeye, hürriyete müstenit bir toplum ve devlet sistemi kurulabilmiştir. Bu anlamıyla, laiklik sadece devlet ile dinin ayrılığı şeklinde de anlaşılamaz. Laiklik, kişiyi kendini saran ve gerçekte tanrısıyla arasına giren batıl inançlar ve müesseselerden kurtararak onu gerçek vicdan alanına kavuşturan hareketlerdir. Kişinin ahlaki ve sosyal davranışlarını dini müesseriyet alanı dışında tutmaktadır. Tuna'ya batıllaşma hareketleri, sayfa 145-182. Kanaatimizce de laiklik sadece devlet ile dinin ayrılımı şeklinde ifade edilemez. Laik sistem aynı zamanda fertlerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin dini inanç hürriyetlerinin devletçe korunması, fertlerin inancı ne olursa olsun kanun önünde eşitliği demektir. Öyleyse laiklik en yakın bir etki olarak fertlerin din hürriyetini sağlayan sistemdir. Teokrasi ise devletin resmen bir din tanıması ve bu dini üstünlük vermesi bakımından demokrasiye ve insan haklarına, kişisel hürriyetlere aykırı bir sistemin ifadesidir. Zira hürriyet ancak bir bütün halinde mümkün olur. Kişilerin bir alanda hür, diğer alanlarda bağlantılı olması düşünülemez. Böyle bir hürriyet doyurucu değildir. Devletin bir din tanıması ise vicdan hürriyetinin, inanç, iman serbestliğinin kısıtlanması demektir. Çünkü dinin resmen kabullenilmesiyle laiklik kuralı yok edilmiş olur. Bu kuralsız ise vicdan hürriyetinden söz açılamaz. Vicdan hürriyeti yok denilince de diğer hürriyetlerin bir anlamı kalmaz. Her ne şekilde olursa olsun, hangi örtüyle örtülürse örtülsün, devletlere bir din kabul etmek ve o dini diğer dinlerden ayırt etmek, üstün tutmak anlamına gelir. Bu ise ayrı dinlere inanmış veya dini bir inancı bulunmayan kişilerin kanunlar önündeki eşitliği kuralına aykırıdır. Modern devlette ise din hukuka ve haklara sahip olmanın bir ilkel şartı değildir. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ikinci maddesi, insanların inandıkları dinler göz önünde bulundurulmadan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden faydalanacaklarını açıkça belirtmektedir. Aynı beyannamenin 18. maddesi de her kişinin vicdan ve din hürriyetine hakkı olduğunu açıklamaktadır. Devletin bir din kabul etmesi ise bu tanınmış hürriyetlerin eşitliğin yokluğunu doğurur. Bir dini resmen tanımış olan devlet ne dereceye kadar bu dini koruyacak, diğer dinlerden üstün tutacaktır. Bu kabulün diğer dinlere kıyasla bir üstünlük sağlayamayacağı ileri sürülecek olursa, böyle bir dini resmen kabul etmenin manası kalmaz, tatbiki bir sonuç doğurmaz. Yok, resmen kabul edilen din diğer dinlere üstün tutulacak olursa, o zaman da yukarıda sözünü ettiğimiz hürriyetler zedelenmeden, ortadan kaldırılmadan edilemez. Savcının ifadesiyle, her mümin sadece kendi dininin mutlak hakikate, moral hakikate tetabuk ettiğini sanır, buna kuvvetle inanır ve binaenaleyh kendi saf itikadını diğerlerine empoze etmek ister. Bunu adeta vazife bilir. Elinde otoriteyi tutanlar da aynı kanaate sahiptir. Onlar da otoriteyi kendi dinlerinin emrinde kullanmak isterler. Hele devletin resmi bir dini olursa, burada siyasi amme otoritesi tamamıyla o dinin emrindedir. Böyle olunca da din hürriyetini ihtiva ettiği haklar ihlal edilmiş olur. Savcı, laiklik prensibi karşısında öğrenim hürriyeti 285. Devlete düşen bütün dinlere inanmış vatandaşları aynı genişlikte hak ve hürriyetlere sahip kılmak ve bunu engellemek için çaba gösterenleri koyduğu müeyyidelerle cezalandırmaktır. Teokratik sistemde devletin kabul ettiği din dışında bir dine bağlananlar gibi devlet dinine inananlar dahi davranışlarında bağıntısız değildir. Toplum düzenine kurallarını emredici, uyulması zorunlu birer değer olarak kabul ettiren din, ferdi davranışları dahi düzenlemek iddiasındadır. Dinin emrettiği hareketler ferdi bağlayan bir kuvvettir. Günah ve suç kavramları kaynaşmış bir durumdadır. Kişi bütün toplumsal davranışlarında dini kurallara uygun hareket etmek mecburiyetindedir. Memleketimize örnek alırsak, oruç tutmak, ibadet etmek, dine inanmak, teokratik sistem içinde fert için uyulması gerekli değer olarak ortaya çıkmaktadır. Gerçekte ise bugün din bu ortaçağ anlayışının verdiği kuvveti kaybetmiş durumdadır. Dinin bu şekilde emredici otoritesine uyup uymamak, kişisel inancın kendini ilgilendiren bir konudur. Dini kurallara uymamanın cezalandırıldığı sert teokratik sistem, iflas etmiş bir düşüncenin sonucudur. Laik sistem, kişilerin inanç hürriyetini sınırlayan, teokratik sistemin iflasını gerçekleştiren devlet düzenidir. Laiklik, kişilerin dini inanç hürriyetini sağladığı gibi, daha geniş bir anlamda düşünce hürriyetini de sağlayan bir sistemdir. Kişiyi kişilik değerine kavuşturan sistem ancak laik bir sistemdir. Özellikle Türkiye için bu bir gerçektir. Zira yukarıda belirttiğimiz gibi laiklik Türkiye'de batılılaşmayı sağlayan sistemdir. Batının ise bir düşünce kafa olduğunu belirtmiştik. Bu düşünce tarzı yaşamak zevkini doğuran bir felsefedir. Yaşamak ise her şeyden önce insani bir olaydır. Batı insana değer veren, hayatla ilgisini kuran, insanca yaşama isteğini doyuran sistemi temsil etmektedir. Ceyhun Atıf Kansu, Avrupa Uygarlığı ve Gelenekler, Varlık, Eylül 1964, No. 410. Buna karşılık, dinler insanın fazla bir değer kazanarak maneviyata rakip çıkmasından hoşlanmazlar. Din, bir kaderciliğin ve kanaatkarlığın ifadesidir. Dinler, iktisadi istismara dayanan toplum düzenini savunmuşlardır. Ezilenleri, açları uyuşturan bir ahiret fikri yaratılmıştır. Ahirette mükafatlandırılma iddiası, kişilerin bulduğundan fazlasını istememesi, mevcut nizamın korunması için bir emniyettir. Halbuki, yaşama sevincinin ve ihtiyacının doğurduğu kişilik ruhu, kanaatkarlığı ve kaderciliği parçalayan, daha iyi ve çok için mücadeleyi doğuran nedenlerdir. Bu ise temel din felsefesinin inkarıdır. Bunun içindir ki, dinler donmuş, kalıplaşmış, gelenekçi sistemlerin iflası olan kişiden korkarlar. Kişiyi din afyonları içinde silik, isyansız, yaşamasız kılmak isterler. Teokratik sistemler bu yüzdendir ki daima monarşik idarelerde yer edebilmiştir. Din her zaman diktatörü desteklemiştir. İşte Franco İspanyası, Mussolini İtalyası, Menderes Türkiye'si. Bu diktatörler kişiyi ezmek, kişi hürriyetlerini yok etmek için din ile birlik olmuşlar. Daima laik sistemi çiğneyerek sistemlerini kurmuşlardır. Buna karşılık kişisel hürriyetler laik bir sisteme kavuşmakla değer kazanmışlardır. Türkiye, padişahın atının kendisine bakmasından gururlanan toplum, laik bir sistem içinde şimdi sosyal hakkından bahsedebilmektedir. İşte muasır medeniyet, Batı medeniyeti yani müşterek medeniyet bu şekilde Hristiyan dininin kaderciliğini ve kanaatkarlığını yenmek suretiyle kişilik inancına erişmiştir. Ve bu kişilik inancının doğurduğu daha iyi yaşama, insan şeref ve haysiyetine uygun değerlere kavuşma isteği, teknik gelişimleri Batı'nın maddi uygarlığını doğurmuştur. Buna karşılık dinler sadece ferdi değerler olarak kalmış, dine inanan bir kişi dahi insanlığının icaplarından vazgeçemez olmuştur. Buna karşılık çöl kanunlarının hakim kılındığı Arap ülkelerinde din, tiranla beraber insanların sefaleti, rezilce bezirganlıklar bitmesin diye savaşmaktadır. Memleketimizdeki gelenekçiler maddiyata, materyalist felsefeye hücum etmekle ellerindeki son kaleleri müdafaa etmektedirler. Kişinin yaşamayı sevmesi karşılığı kendi çıkarları sona ermektedir. Zira laik sistem toplumu özgürlüğe, refaha kavuşturmakta ve fakat dinci grupları dini istismar çıkarlarından yoksun kılmaktadır. Teokrasiyi temsil eden Doğu, köleler ve müstebitler alemidir. Yaşar Nabi, En Büyük Tehlike, Varlık, Mayıs 1947, No. 322. Türk devrimleri ve laiklik bu rezilce köleliğe ve müstebitliğe son vermek amacında taşımaktadır. Laiklik bir bakıma insan hakları beyannamelerinin amaçlarını gerçekleştirecek sistemdir. O insan hakları beyannameleridir ki gerçekte dinin kaderci felsefesini reddetmektedir. Özek, insan hakları ve devrimlerimiz, devrim gençliği, Aralık 1960, No. 2. Din özellikle doğuda iç ve dış istismarı sağlamıştır. İslam, fertlere kanaatkarlık ve şükür telkin etmektedir. İslamiyet'in zuhur ettiği çağ bakımından böyle bir esasın önemi büyüktür. Din bir topluluktaki düzeni ilahi kaynaklara dayanan hükümlere sağlamak amacına yönelmiş bulunduğuna göre, Arap Yarımadası'nın içinde bulunduğu iktisadi ve toplumsal keşmekeşi önlemek bakımından dinin sınıflar arasındaki mevcut düzeni ve iktisadi kuvvetleri muhafaza etmesi normal karşılanabilir. Fakat kanaatkarlık ve kadere rıza inancı sonraları toplumun uyuşuk, istismara müsait ve dinamizmini kaybetmiş bir toplum haline gelmiş olmasına sebep teşkil etmiştir. İktisadi kuvvetleri elinde bulunduranlar bu kuvveti muhafaza etmişler ve hatta artırmışlar. Buna karşılık toplumun büyük bir kısmı yaşama ve iktisaden kuvvetlenme direncini kaybetmiş olarak gittikçe fakirleşmişlerdir. Toplumun istihsal kuvvetleri belirli ellerde toplanmış ve bu iktisadi üstünlük kendilerine dini üstünlük de sağlamıştır. Diğer bir deyişle, iktisadi kuvvetler varlıklarını İslamiyet'in kaderci felsefesi, kanaatkarlığı telkin eden kaideleriyle sağlamıştır. Dünyada sefalet çeken geniş topluma, İslamiyet ve diğer dinler cennet mükafatını vaat etmektedirler. Bu şekilde dar bir kütlenin dünyevi saadetine karşılık geniş kütle ahiret saadetine layık görülmektedir. İşte bu şekilde din toplumun iç istismarını sağlayan mekanizmanın en önemli çarkı haline gelmiştir. Bir lokma bir hırka felsefesi toplumun yaşama ve mücadele direncini yok etmiş, ahiret ümidi fertlerin bu dünyada acı ve ıstırap içinde yaşamalarını buna karşılık belirli bir kütlenin saadetini bir zaman için sağlamıştır. İş bu psikolojik durum, istismara hazır bir kütle yaratmıştır ve Batı bu kütleyi istismar etmekte gecikmemiştir. Reform hareketleriyle kendi iç istismarını, dine dayanan iç sömürgeciliği önlemeye başlayan Batı, o tarihten sonra Doğu'ya yönelmiş ve Doğu'nun zengin kaynaklarını ele geçirmiştir. Batı bu şekilde iktisadi kuvvetini artırdıkça, teknik yönden ilerlemiş ve teknik yönden ilerledikçe de Doğu'yu istismar edebilmek imkanına daha çok sahip olmuştur. İşte Türk devrimleri ve laiklik hareketleri, Doğu'daki bu istismar mekanizmasını ilk parçalayan hareketlerdir. Türk devrimi, cemiyet tezatlarını ortadan kaldırmayı amaç bilmektedir. İstihsal vasıtalarının belirli ellerde toplanmasını önlemek, milli sermaye birikmesini temin etmek ve bu şekilde iç ve dış istismara mani olmak, iktidarını hakta bulan bir milli devlet için şart olarak gözükmüştür. Sermayenin belirli ellerde biriktiği bir ülkede, toplumu aydınlatacak bir davranışta bulunmak imkanı mevcut değildir. Büyük sermayeyi elinde bulunduran küçük topluluk, toplumun aydınlanmasından, yaşama direnci kazanmasından korkacaktır. Zira aydınlık bir toplum emeğinin karşılığı olan milli gelir payını talep edecektir. Sermaye ise bundan korkacak ve kaçacaktır. Nitekim bu aydınlanmaya mani olmak içindir ki, sermaye dine sarılmış ve dini kuvvetlerin etkisiyle sermayenin kendi elinde toplanmasını ve çoğalmasını temin etmiştir. Bu bakımdan Türkiye'de laiklik ve devrim, halkı ve toplumu aydınlık çağ kurallarına ulaştırabilmek için devamlı olarak geniş sermaye ile mücadele etmek ve bilhassa sanayi gelişmediği için geniş toprak sahipleriyle yani zirai sermaye ile savaşmak mecburiyetinde kalmıştır ve kalmaktadır. Bu kuvvetler toplumdaki her sosyal gelişimi önlemek, toplumun uyanmasını temin edecek hareketleri önlemek gayesini gütmüştür. Nitekim bugün dahi bu çevre dinci gelenekçilerle bir cephede bulunmakta ve gerici kuvvetleri ortaya koymaktadır. Bütün bu cephe dine kaymakta ve dinsel kuvvetlerle hakimiyetlerini sürdürmek istemektedirler. Milli Kurtuluş Savaşı'nın gayesi her şeyden evvel cihan üstündeki müesses olan iktisadi iş taksiminin değişmesidir. Bu müstemleke tezadını ve cemiyet tezadını ortadan kaldıracak tek yoldur. Ancak bu yollardır ki hem millet içindeki akla aykırı tezatların ve tabiiyetlerin tasfiyesi mümkün, hem milletler arasındaki tezat olabilecektir. Geri teknikli bir ülke halinden bir iktisadi ünite haline gelmek ve istihsal vasıtalarını inkişaf ettirmek Türk devrimlerinin başarısı için şarttır. Bunun için de Türk topraklarındaki toplumsal hareketlerin ve istihsal vasıtalarının planlı bir kontrol altına alınması gereklidir. Bu ise toplumun her katında bir toplumsal değişimi icap ettirmektedir. Türkiye iktisadi kuvvetlerin teşekkül tarzı da dahil olmak üzere yeniden yaratılmanın içinde bulunmaktadır. Bu bakımdan devlet yeni kuruluş, yaratılış içinde iktisadi olaylara etki edecektir. Devlet iktisadi münasebetleri düzenleyici bir rol oynayacaktır. Bu şekilde milli işbirliği, millet olarak teşekkül imkanı sağlandığı gibi kültürel gelişim de sağlanabilmiş olacaktır. Milli bir ekonominin kurulması ile toplum kalkınması sağlanabilecek ve dış istismar ortadan kalkacaktır. Toplumun iktisadi kalkınması ile aynı zamanda kültürel hareketlerin ve Batı uygarlığının sonuçları da toplumca benimsenecektir. Aşırı iktisadi ünitelerin yok edilmesiyle iç istismar da kaldırılacaktır. İktisadi kalkınma, toplumda devrimlerin ve laikliğin yerleşmesini sağladığı gibi, laiklik de milli ekonominin teşekkülünü sağlayacaktır. İstismar kuvvetleri, dini kudretlerini kaybetmekle toplum üzerindeki istismarcı kuvvetlerini kaybetmiş olacaklardır. İktisaden yükselmiş bir toplum, hak ve hukuk fikrini benimseyecek ve kişi emeğinin hakkını talep edebilecektir. Nitekim istismarcı grupları korkutan da budur. İstismarcı geri kuvvetler, toplumun uyarılması ve kalkınması yönünden yapılan her davranışa karşıdırlar. Bu kuvvetler, toplumun eğilimini ve uyanışını istememektedirler. Toplumun ve kişinin hakkını talep etmesini komünizmle damgalamaktadırlar. Bu damga, kendi iç korkularının ifadesidir. Türkiye'deki gerici kuvvetler, hala kanaatkarlık felsefesini yaymakta ve toplum uyanışına karşı gelmektedirler. Halbuki bu kuvvetler ne kadar kapalı bir toplum yaratmak isterlerse istesinler, Doğu uyanmaktadır. İslamcıların bütün iddialarına rağmen Doğu maneviyatı komünizmi önlemek şöyle dursun, aksine komünizmi teşvik etmektedir. Komünizmin en çok Doğu'da gelişebilmesi de bunun delilidir. Doğu, içine kapandığı mistik ve miskin felsefe çerçevesinde korkunç bir sefaletin sembolüdür ve bu sefalet komünizmin kaynağıdır. Batı ise bencil, iktisadi üstünlüğü ve yaşama zevki içinde Doğu'yu istismar etmekte ve yarattığı refah ile komünizmi önleyici sistemini kurmaktadır. Doğu'da ise gelenekçi ve gerici menfaat grupları istismar saltanatını ve vezirganlığını sürdürmek pahasına toplumun uyanışına karşı koymakta ve sefalet üzerine dış istismara imkan tanımaktadırlar. Gerici kuvvetlerin bütün bu direnişlerine rağmen doğudaki kütleler uyanmakta ve istismar çemberini kırmaktadırlar. Türk devrimleri bu kırış bakımından ilk davranışı doğunun istismar çemberindeki ilk çatlağı ortaya koymaktadır. Türk devrimleri kişisel ve milli varlık yaratmak, fert hak ve hürriyetlerini tanımak yolunu tutmuştur. Bunun içinde her türlü istismar mekanizmasına karşıdır. Atatürk hilafeti reddederken bu müessesenin İslam devletleri üzerinde istismarı tesis etmek için bir vasıta olduğunu belirtmiştir. Türkiye ise kendisi için istediği milletler arası şerefli yeri diğer milletler içinde tanımaktadır ve hilafeti reddetmektedir. Türkiye devrimlerin içinde devletçi ekonomiyi kabul etmekle iç istismara karşıdır. Türkiye, Batı'nın ülke üzerindeki bütün iktisadi haklarını reddetmekle Batı'nın Doğu üzerindeki istismarına karşıdır. Görüldüğü gibi Türk devrimi sadece belirli konulardaki değişimlerden ibaret değildir. Geniş bir dünya görüşü ve geniş amaçları vardır. Bu amaçlar içinde en temellisi de ülkenin iç ve dış bakımdan milli ve şerefli bir ünite haline getirilmesidir. Bu şerefli toplum Batı'ya karşı olduğu halde batılılaşmakla teessüs edebilecektir. Türk devrimi Doğu'nun Batı'ya karşı başkaldırışıdır. Bu davranış yalnız bizim için değil, manen işbirliği ettiğimiz bütün memleketler ve dünyanın bugünkü durumundan acı çeken, siyasi ve iktisadi hakları sınırlanmış, uzak yakın bütün milletler için müşterek aydınlık amaçları temsil etmektedir. Türk devrimi, Doğu'nun aktif ve canlı davranışının ilk adımıdır. Doğu'nun zincirlerini içe ve dışa karşı koparışıdır. Siyasi ve iktisadi özgürlüğe karşı atılan adımdır. Bu adımları köstekleyen din boğuntusundan kurtuluşun ifadesidir. Doğu'nun batıya rağmen batıdan kurtuluşunun, batılı oluşunun hikayesi Türk devrimlerinin amaçları içinde cereyan etmektedir. Doğu'daki toplum dıştaki batı istismarcılarına, içteki dine dayalı mütegallibelere karşı Türk devrimleri ile ilk direnci göstermiştir. Doğu toplumunun kültürel uyanışı ilk Türk devrimi ile başlamıştır. Bugün uyanan, menfaat bezirganlarına karşı direnen ve her şeye rağmen hakkını savunabilen doğunun insanı, ilk işareti Türkiye'nin yeniden doğuşunda bulmaktadır. Devrim, ulusal hakimiyeti gerçekleştiren sistemdir. Laikliğin anayasa hukuku alanındaki gelişimi göstermiştir ki, Büyük Millet Meclisi hükümeti çeşitli fikirleri milliyetçi bir gaye içinde birleştirmiştir. Özek, Türk Anayasa Hukukunda Laiklik Kuralı ve Gelişimi, İHFM 1961, 1 ila 4. Daha Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında millet realitesi Türkiye'de ilk defa teşekkül etmiş ve hakimiyetin bu yeni unsura aidiyeti kabul edilmiştir. İktidarın kaynağı toplumda bir yer etmiştir. Toplum dışı manevi bir iktidar kaynağı yerini kaybetmiştir. Türk devriminin ilk hareket noktası kolektif ve milli olmasıdır. Türk Kurtuluş Hareketi daha ilk anlardan itibaren milli bir planda cereyan etmiştir. Tuna'ya Batılılaşma Hareketleri, sayfa 215. Saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, hilafetin ilgası, daima millileşme, iktidarı göklerden yere halkın içine indirmek gayesini gütmüştür. İslam dinine göre siyasi iktidarın sahibi olan Allah'tır ve bu iktidar monarşik, teokratik bir sistem içinde şekillenmektedir. Millet yoktur, ümmet vardır. Toplumun insan unsuru bir reayadan ibarettir. Saltanatın ilgası ise Allah'a ait olan siyasi iktidarı millete vermektir. Bu bakımdan cumhuriyet İslami esaslara aykırı laik bir sistemin icabıdır. Kaynağını Allah'tan alan bir iktidar nasıl teşekkür ederse etsin cumhuriyet olamaz. Bu bakımdan İslamcıların İslamiyet'in de cumhuri esaslara istinad ettiği konusundaki iddiaları yersizdir. İşte saltanatın ilgası, iktidarın Allah'tan alınarak millete verilmesiyle milli hakimiyet prensibi gerçekleşmeye başlamıştır. İlk defadır ki dini iktidar ile siyasi iktidar İslamiyet'e aykırı olarak birbirinden ayrılmıştır. Bu ayrılış ise laik devlete ilk adımdır. Hilafet ilga edilinceye kadar hiç değilse hukuken fiilen bu kudrete sahip olmamıştır. Milli iktidarı kontrol eden bir rol oynamaya çalışmıştır. Bu dini iktidarın devlet sistemi içinden çıkarılması ile milli hakimiyeti temsil eden siyasi iktidar hür ve kontrolsüz mutlak kudretine kavuşmuştur. Demek oluyor ki bilhassa İslamiyet bakımından milli hakimiyetin teşekkül edebilmesi, siyasi ve dini iktidarların birbirinden ayrılması, siyasi iktidarın kaynağı olarak Allah'ın değil milletin kabulü ve dini iktidarın siyasi devlet sistemi içerisinden çıkarılması ile mümkündür. Bu işlemler ise laik bir devlet sisteminin ifadesidir. İşte Türkiye'de de halk bu laik sistem içinde kendi iradesinin aydınlığına kavuşmuştur. Türkiye'nin halk unsuru, bağımsız mekanik bir topluluk olmaktan çıkarak şuurlu, birbirine bağlı, bir takım ülkülerle bağdaşmış bir hale gelebilmesi laiklikle mümkün olabilmiştir. Tek kelimeyle Türkiye bu sistem içinde milletleşmiştir. Ziya Somar, İnkılabın Hakikati, Varlık Eylül 1947, No 326, Ceyhun Atuf Kansu, Atatürk ve Demokrasi, Varlık Kasım 1953, No 400. Dinler kendilerine ferdi olduğu kadar milletleri de rakip görmek istemezler. Zira millet mefhumu bir din birliğine karşıdır. Bunun içindir ki Türkiye'deki gericiler millet mefhumuna karşıdır ve İslam birliğini üstün görmekte, din ile milleti kaynaştırmak istemektedirler. Türk milliyetçiliği bu anlamda bütün milletlerin şeref ve haysiyetine bağlı, kendi haklarını savunan, ülkü ile birleşmiş ve millet mefhumunu kabul eden bir milliyetçiliktir. Yoksa Turancılık anlamında din gericiliğine benzeyen, kendinden başka milletlere bu hakkı tanımayan bir milliyetçilik değildir. Bu anlamı içinde Milli Türk Devleti, ümmet fikrini atan, millet fikrini kabul eden bir felsefenin eseridir. İlimle felsefenin, hukukla ahlakın, dinden ayrılarak istiklallerini kazanmaları ve milli bir yapıya sahip olmaları laikliğin sonucudur. Laiklik bu anlamı ile Atatürk İnkılabı'nın olduğu kadar demokrasinin de temeli ve ruhudur. Mustafa Baydar, Atatürk İnkılabı'nın temeli, Varlık, Temmuz 1948, No 336. Türk devrimi dine karşı değildir. Laikliğe saldıranlar bilindiği gibi Türkiye'deki laikliği gerçek laikliğe aykırı görmekte ve bu yüzden de dinsizliğe giden bir yol olarak ifade etmektedirler. Laiklik, her memleketin şartlarına göre teşekkül eden bir sistemin adıdır. Bu sistemin kalıbını dolduran muhteva o milletin şartlarına göre değişik olacaktır. Öyleyse her memleket için kabili tatbik tek tip laiklikten bahsedilemez. Laiklik ana unsurlarında birleşen bir sistemdir. Bu sistemin ana unsurlarının dışında kalan hususlar değişik mahiyet arz eder. İslamiyet'in şartları Türkiye'nin bugünkü anlamında bir laikliği kabulünü zorunlu kılmıştır. Yaşar Nabi, Din Bahsinde Hakikat, Varlık, Ocak 1947, No. 330. Türk devrimleri ve laiklik dine karşıt veya dinsizlik olarak da kabul edilemez. Evet, Türk devrimleri tarafsız değildir. Karşıt olduğu irticadır. İrtica, Türk devrimlerinin gelişimine engel olan her türlü fikir ve harekettir. İrtica doğudur. Skolastik zihniyettir. Cehalet ve yobazlıktır. Zelotizmdir. Tuna'ya batıllaşma hareketleri, sayfa 155. Yaşar Nabi, inkılabımızın üstüne titreyelim. Varlık, Aralık 1947, No. 328. Yaşar Nabi, softalığa karşı. Varlık, Nisan 1947, No. 333. Mazide sığınak arama, yenilikleri önleme hareketidir. İşte Türk devrimleri bu irtica ile mücadele halindedir. Bu mücadele düne bağlı olanlarla yarını temsil edenler arasındadır. Yaşar Nabi, En Büyük Tehlike, Varlık, Mayıs 1947, No. 322. Bu anlamında anlaşıldığı takdirdedir ki, laikliği ve devrimleri koruyan ceza hükümleri, din hürriyetini icra etmek iddiası ile Türkiye'yi geriye götürmek amacına yönelmiş, gelenekçi suistimalleri önlemek, devletin temel laik nizamlarını korumak isteğinin ifadesidir. İslamcılar ne istemektedirler? Asırlarca evveline dönmemizi mi, selahiyetini nereden aldığı belli olmayan bir Şeyhülislam'ın emrine girmemizi mi? Gelenekçiler, laikliğe hücumla gelişimin tek şartını yok etmek istemektedirler. İşte ceza hükümleri bunlara karşıdır. Yaşar Nabi, geriliğe karşı, Varlık, Şubat 1951, No. 367. Doğu mu, Batı mı? Varlık, Aralık 1947, No. 329. İslam'ın maneviyatı, ahlakiyatı vesaire Türk devrimlerince reddedilmiş değildir. Ama reddedilen bu İslami sayılan sistemin toplum hayatındaki hakimiyeti, buna dayandırılarak toplumda sefalet, istismar yaratılmasıdır. Yaşar Nabi, Bazı Hakikatler, Varlık, Haziran 1948, No. 323. İslam ideolojisinin soysuzlaşarak sabit, hırs ve inat dini haline gelmesi önerilmek istenmektedir. Yaşar Nabi, Softalığa Karşı, Varlık, Nisan 1948, No. 333, Aydınların Sorumluluğu, Forum, Ekim 1955, No. 37. Hristiyan dini çoktan bir irtica unsuru olarak tehlikesini kaybetmiştir. Bu sebeple bizde donuk kalıplara dönmeyi önlemek için alınan tedbirlere Batı'da gerek kalmamış olabilir. Yaşar Nabi, Din Bahsinde Hakikat, Varlık, Ocak 1947, No. 320. Tehlike, İslam maneviyatını terkte değil, maziye bağlı olarak donup kalmaktır. Mustafa Baydar, Atatürk İnkılabı'nın Temeli, Varlık, Temmuz 1948, No. 336. Yaşar Nabi, Asıl Tehlike Burada, Varlık, Temmuz 1948, No. 336. Aydınlıktan Kaçma Politikası, Forum, Temmuz 1956, No. 44. Değişen Türkiye'de Yeni Adımlar, Forum, Aralık 1955, No. 41. Laikliğin demokrasiye aykırı olduğu iddiası da yerinde değildir. Bilakis laiklik demokrasiyi sağlayan bir sistemdir. Demokrasinin yer edebileceği, Batı uygarlığı ve kültürel ortamı ancak laik bir sistemde yer edebilecektir. Özek, devrim içinde demokrasi, vatan 11 Temmuz 1959, devrim için laiklik, hürriyet 18 Ağustos 1960. Bunun dışında milletin hakimiyetini kuran, millet fikrini ortaya atıp geliştiren bir sistem, demokrasiye aykırı olmak şöyle dursun, aksine demokrasinin temel taşıdır. Mustafa Baydar, Atatürk İnkılabı'nın Temeli, Varlık, Temmuz 1948, No. 336, Ceyhun Atuf Kansı, Atatürk ve Demokrasi, Varlık, Kasım 1953, No. 400, Karanlıkta Vuruşanlar, Forum, Aralık 1958, No. 114, Rejimimizde Kararlı Muvazene, Forum, Temmuz 1955, No. 56. Bu sebeple devrimler halka karşı değildir. Gelenekçi ve sosyal nizamı dondurucu kuvvetlere karşıdır. Tuna'ya batıllaşma hareketleri, sayfa 216. Türk toplumunun çoğunluğu dinin vesayeti altında ise ve bunu alışılmışın rahatlığı ile kabullenmişse, bu durum toplumda reform yapmaya engel değildir. Madem ki devrimleri memleketin kurtuluşu için şart koşuyoruz ve bunu yapmak toplumun reaksiyonu olmaksızın kabul edilmiyor, topluma karşı da olsa reaksiyonları kırarak gelişimi gerçekleştirmek gereklidir. Madem ki Türk devrimlerine tutkunuz, yararlı görüyoruz, varsın halka karşı olsun, bir evrim felsefesiyle Türkiye'nin devrimi eskiyi yıkıp yeniden yaratma olacaktır ve bu hiçbir zaman demokrasiye aykırı değildir. Demokrasi, gelişimleri önleyen, her şeyi olduğu gibi kabul eden, gelişimci ruhun toplumda yerleşmesini engelleyen bir sistemin adı değildir. Gericiler, sırf maziye olan bağlılıklarından, cehaletlerinden, Türk devrimlerini komünizme giden yol olarak isimlendirmişlerdir. İslam maneviyatının yıkıldığı yerlerde komünizmin geliştiğini iddia etmişlerdir. Önlemek için de İslam'ın ahlakını, dini ileri sürmüşlerdir. Gelenekçilerin komünizm dedikleri, kütlelerin insanlık şereflerine uygun bir hayatı istemeleri, kaderci din felsefesini reddetmeleridir. Bu konuda da geridirler. İstedikleri afyonlu, istismarcı, kaderci şark masallarıdır. Türk devrimi işte bu masalı sona erdirmiş, insanlık gerçeğini doğurmuştur. İslamcılar bu gerçeğe karşıdırlar. Komünizm her şeyden evvel bir iktisadi sistemdir. Açlığın ve sefaletin doğurduğu sistem. Açlık ve sefalet ise doğunun doğurduğu, mistisizmin yarattığı bir sonuçtur. Batıya yönelen ve temelini laiklikte bulan devrimler ise Batı uygarlığını, yani refahı ve kişilik haysiyetini gerçekleştirmeye yönelmiştir. Kütlenin karnını artık maneviyat doyurmamaktadır. Bunun içindir ki gelenekçilerin bütün savaşlarına rağmen komünizm esas doğuda yer edebilmektedir. Gelenekçiler komünizmi hazırlamaktadır. Yaşar Nabi, Bazı Hakikatler, Varlık, Haziran 1947, No 323, Kur'an, Alp, Gericilik ve Komünizm, Vatan, 31 Ocak 1962. Batı ise yarattığı refah ile komünizmin önleyici sistemini kurmuştur. Gelenekçi grup, halkı hala İslam'ın kanaatkarlık felsefesiyle uyutup toplumu haklarını istemez hale getirmekten ümitlenmektedir. Anayasa profesörü Başkil hala kanaatkarlık felsefesini ileri sürmektedir. Gelenekçiler komünizmi önlemek bahanesiyle toplumdaki kölelik ve ahiret fikrini savunmaktadırlar. Ferdin hakkını istemesi komünizm değildir. Kanaatkarlık ise bir istismar bezirganlığının ifadesidir ve İslamcılar bu bezirganlığın propagandasını yapmaktadırlar. Gerçekte ise Batı kişiye hakkını vermekle komünizmi önleyebilmektedir. Doğu ise istismara, menfaate dayanan felsefesiyle kendi sonunu hazırlamaktadır. Zira ne kadar zorlanırsa zorlansın, kütleler aydınlanmakta, rezilce menfaatlere karşı gelmekte, Türk devrimleri Doğu'nun bu uyuşuk, menfaat, hırs, istismar politikasına karşı kaldırılan ilk baştır. Gelenekçiler, menfaat duvarlarında açılan bu gediye karşı gelmekte, onu kapatmaya çalışmaktadırlar. Doğu'nun bu bezirgan, dine dayanan menfaat duvarı yıkılacaktır. 9. ayrımın sonu, sayfa 138.